Çarşamba Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Gündemde Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO gruplarının kontrolü ele alması, merkezleri ele alması, onun yankıları devam ediyor. Doğu Guta'dan %70'i cihatçı gruplardan temizlenmiş vaziyette, siviller çıkartıldı, on binlerce sivil kontrol altında, 3. koridorun açıldığı haberleri geldi, ulaştı ateşkesi gözleme merkezinden. İki tanesi açılmıştı şimdiye kadar. Kalan yerlerden de Şam'ın göbeğinde Caravana'da pazar yerine füze salladılar ve 35 sivil hayatını yitirdi. Şam hastanesinden yapılan açıklama, kadınlar, çocuklar. Sadece Caravana'da değil, birkaç yer daha var. Sürekli olarak Suriye başkentine silahlı gruplar burnunun dibinden füzeler sallıyorlar ve Suriyeliler de ya Washington'ın mahallelerinden, Washington'ın merkezine birileri füze saldırsa ne yapardınız sorusunu yöneltiyor. Dünya Şam'ın merkezinde sivillerin hayatını yitirdiği bir olaya pek fazla yer vermiş değil. Afrin'de TSK'ya yönelik insan sığınmacılarla ilgili 100 binden fazla bölge ahalisinin Suriye'nin Afrin bölgesinden kaçtığı bilgileri eşliğinde tepkilerin devam ettiğini aktarmak gerekiyor. Bunun dışında bugüne damgasını vuran Donald Trump'la Vladimir Putin'in Rusya'daki devlet başkanlığı seçimleri sonrası ilk kez telefonda konuşmaları ve karşılıklı verilen mesajlar oldu. Yine Britanya ile Rusya Federasyonu arasında MI6'ya çalışan eski bir Rus askeri istihbaratı albayının zehirlenmesi vakasıyla ilgili atışmaların devam ettiğini eklemek lazım. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Libya yüzünden başı dertte gözaltına alınmıştı, dün aktarmıştım. Kaddafi'nin konuşması tehlikesi altında öldürüldü, linç edilmesinde Fransız istihbaratının rol oynadığı iddiaları vardı. Çok enteresan, acaba bütün bunlar Sarkozy'nin başının altından mı çıkıyor? Tabii Hillary Clinton o dönemde Amerikan Dışişleri Bakanı'ydı. Bu tartışmalar da devam ediyor dünya çapında. Notları aktaracağım size ama Afrin'e biraz da Türkiye'nin perspektifinden bakmak üzere bugün programın ikinci yarısında Ankara'ya bağlanacağız. Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le konuşacağız. Ankara şu an Afrin'de, Suriye'nin Afrin bölgesinde kontrolü sağladıktan sonra hangi pozisyonda? Buradan sonra Membiç'ten bahsediyor. Amerika ile pazarlıklar tıkanmış gibi gözüküyor. Ve tabii ki Amerikan Dışişleri'nin açıklaması vardı dün akşam. Membiç'te anlaşma yok diye, ona dair düzeltmeler var. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Deniz Zeyrek'in görüşlerini alacağız. Efendim, frekanslarımız değişmişti. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım eksene. Evet, Rusya Doğu Guta'da 3. insani koridoru açtı. Yaklaşık %70'i temizlenmiş vaziyette. 80 binden fazla insan tahliye edildi bölgeden ama hala cihatçı grupların elinde olan bölge var. Onlarla da kısmen anlaşma sağlanmaya çalışıldığı bilgileri geliyor. Ateşkesi Gözleme Merkezi, Rus kaynaklar ve Suriye kaynaklar üzerinden. Dün buradan sallanan bir füze Şam'ın göbeğine düştü. 35 kişi hayatını yitirdi. Sosyal medyada yansıyan video görüntüleri çok kalabalık bir pazar yerine olunca kadınlar, çocuklar, kan revan içerisinde her yer. 35 ölü, 32'den fazla yaralı, tam son rakamı bilmiyorum, yanlış aktarmış olmayayım, artmış da olabilir ama Şam'ın merkezi yine kanlı bir gün yaşadı ki biliyoruz biz Doğu Guta'dan Suudi Arabistan güdümlü cihatçı gruplar tarafından saldırıların 2012 yazında başlatılmasından bu yana rejim değişikliği hedefiyle buradan atılan roketler, rastgele fırlatılan roketler hiç değişmedi. Can almaya da devam etti. Şimdi bir yandan da tabii Amerikan yönetimi Suriye'ye yönelik bir saldırı girişiminde bulunabilir mi tartışmaları yapılıyor, bunu biliyoruz. Özellikle de Tanaf bölgesinde sahte kimyasal silahlı saldırı düzenlenebileceği, bunun için militanların eğitildiği yolunda istihbarat aldığını savunuyor Rusya Dışişleri Bakanlığı. Sergey Rybakov Dışişleri Bakan Yardımcısı Amerika'yı Suriye hükümet güçleri ve Şam'a saldırı planlarından şartsız olarak, koşulsuz olarak vazgeçmeye çağırdıklarını söyledi Birleşmiş Milletler. Devletler Anlaşması'nın ilgili maddesi uyarınca bağımsız bir ülkeye karşı saldırganlık eylemi olacağını, geçen sene 4 Nisan'da Şayrat Hava Üssü vurulmuştu hatırlayalım. Yine sahte olduğu söylediği Suriye ve Rusya hükümetlerinin ve Birleşmiş Milletler'in de kesin kanıtlara dayandıramadığı, sahada inceleme yapamadığı bir takım bulgulardan, El-Kaide'nin yardım örgütünden alındığı söylenen bir takım bulgulardan yola çıkarak vurmuştu Amerikan yönetimi. Donald Trump yönetiminin ilk icraatlarından birisi de bu olmuştu. Şimdi yine aynı durum olur mu diye tartışılıyor. Tam bu esnada İsrail'in 11 sene önce 2007'de Suriye'de nükleer reaktör olduğu iddiasıyla, İsrail'in iddiası tabii bu, şüphelendiği bir tesisi hava saldırısıyla yok ettiğini doğruladığı haberi geldi. Yani kendisi burada nükleer reaktör var diyor, ben burayı vurdum diyor. 11 sene sonra da bunu onaylıyor. Bu önceden fısıldanmıştı, iddialar ortaya atılmıştı. Suriye hükümeti ise tümüyle yalanlamıştı en başından bu yana. Şimdi tabii İsrailler bunu niye şu an açıkladılar bu şekliyle? O da İran'a bir mesaj, Deir ez-Zor bölgesinde olduğunu belirtmeleri, bu tesisini iddia ettikleri tesisin orada olduğunu belirtmeleri tabii çok dikkat çekici bir şey. Bu açıdan da İran'a bir mesaj verdiklerini söylemek mümkün. Ehud Olmert'in anıları yayınlanacakmış eski İsrail Başbakanı'nın, o vesileyle açıkladık gibi bir de uyarı yapmaya çalıştıkları yolunda değerlendirmeler, yorumlar var. Suriye hükümeti ise 2007'deki saldırı sonrasında hava sahasının ihlal edilmesiyle itham etmişti İsrail'i, hedefle ilgili nükleer reaktörmüş, şuymuş, buymuş, onların hepsini yalanlamış idi. Dolayısıyla bu tamamen tabii İsraillerin iddiası ve uyarıyı yaparken de işte bakın biz nükleer tesisleri de patır patır vuruyoruz, böyle bir gücüz demesi anlamına geliyor. Şu an şu zamanlamayla böyle bir açıklama yapılmış olması. Evet, Afrin Harekatı. Daha harekat tamamlanmadan filmini çekmişler. Enteresan. Çünkü silahlı kuvvetleri ilçenin merkezini ele geçirdi. Biliyorsunuz 46 asker hayatını yitirdi 20 Ocak'tan bu yana. Bir yönetmen hangi ara çekmişler? 23 Mart'ta da gösterime girecekmiş. Afişler sokaklara asılmış. Tabii bu biraz evet. 63 gün içerisinde bu durumda senaryo yazılmış, film çekilmiş, tamamlanmış ve yayınlanmış oluyor. Enteresan. Şimdi Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin Ankara'ya eleştirileri vardı. Açıklamıştı, raporda sunmuşlardı. Afrin'de talan ve yağma görüntüleri, ÖSO'ya bağlı cihatçı gruplar maalesef bunlar da Türkiye'ye mal olmuş durumda. İbrahim Kalın araştırılacak, soruşturulacak, böyle şeyler varsa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir şey yapması mümkün değildir tutumu takındılar. 100 binden fazla kişinin Suriye'nin Afrin bölgesini terk ettiği haberleri var. Kızılaç'ta terrif attı, Afrinlilere 14 tır insani yardım ulaştırdığını açıklamış durumda. Bu arada Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı öne sürülmüştü. OPCB bunu yalanladı. Ellerinde böyle bir kanıt olmadığını söylemiş vaziyette. Tabii en çok tartışmalar burada. YPG'nin kadımızın son damlasına kadar savaşacağız demesi, Rusya arabuluculuğunda Suriye hükümetinin kendi toprak parçasında kontrolü ele almasını tümüyle reddetmesi ve daha sonra da bir anda geri çekilmesi. Bir anlaşma sağlandı deniliyor. Kim sağladı tam olarak? Kimle kim arasında? Amerika ile mi, Rusya ile mi oldu? Bilemediğimiz bir anlaşma var. Ama Washington Post gazetesi bakıyor ki Suriyeli Kürtlerin yenilgisiyle Amerika bir darbe daha aldı yorumuna yer veriyor duruma. Onu belirtmek lazım. Burada tabii gazete Amerikan yönetiminde bu konuda tutum farklılıklarının etkili olduğunu dile getirmiş. Bazı yetkililerin Suriye hükümetiyle Suriye Demokratik Güçler arasında anlaşma sağlanması gerektiğini söyledikleri, ama bir gün söylenenin öbür gün tutmadığını birbirini söylemiş. Sonuç itibariyle bütün bunlardan Türkiye'ye göre bir taş attı, dalgalar kısa sürede dinecek gibi değil yorumunu National Interest yazarı yapmış. Sonuç itibariyle Türkiye'nin buradan faydalanarak çıktığını, bütün bu süreçlerden Amerika'nın operasyonu sonlandırabilecek bir gücünün olamadığını dile getirmiş. Evet, National Interest'te yazan Seth Frantzman da Türkiye göle bir taş attı, dalgalar kısa sürede dinecek gibi değil demiş. Afrin meselesini yarın da konuşacağız. İki uzman, bölgeyi izleyen isimle birlikte hem Suriye hem Suriyeli Kürtler açısından manalarına bakacağız. Bugün Ankara'nın tutumunu ikinci yarısında programın Deniz Zeyrek'le konuşacağız. Şimdi tabii bu manada Ankara'dan biz Membiç'e de gireceğiz. Membiç'ten sonra Suriye'nin kuzeyini de temizleyeceğiz. Tutumu devam ediyor burada, onu belirtmek lazım. Ama dün Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan akşam saatlerinde Hiton Nohyert'ten farklı bir açıklama geldi. Türkiye ile Membiç konusunda anlaşmaya varmadıklarını söyledi. Sordukları zaman anlaşma var mı yok mu diye. Bu komik, çünkü Membiç konusunda bir anlaşma yok dedi. Ama tabii İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, genel bir anlaşmaya vardık. Şimdi bu anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz. Eğer uygulanırsa ABD ile karşı karşıya gelmeyeceğiz diye açıklama yapmıştı. Dolayısıyla herkesin kafası bu yüzden bir parça karışmış vaziyette. Bunda şu da etkileyen, bugün bir de ayrıca öyle de bir açıklama var, onu da belirtmek lazım. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Membiç'le ilgili anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık dedi. Öyle bir açıklama yaptı. Anlaşma değil, anlayış dedi. Bütün bu olup bitenlerden Amerikan tarafında böyle bir anlaşma olmadığı anlaşılıyor. Membiç konusunda bunu da Deniz Zeyrek'e soracağız. Bu iş nereye gider diye. Türkiye diğer yandan Bağdat hükümetiyle birlikte Irak'la sınır güvenliğini arttırmaktan bahsediyor. Irak hükümeti, Irak Adalet Bakanı Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul etmiş ve işbirliğine hazırız mesajı vermiş. Sincar'a ortak operasyon mu diye sorular da yöneltiliyor. Türkiye'nin art arta harekete geçmesi karşısında. Irak'tan da birkaç başlık var, onları da aktarmak lazım şunun için, çünkü dün Irak işgalinin Amerika Birleşik Devletleri'nin sahte yalan istihbaratla başlattığı kimyasal silahlar, kitle imha silahları bulunduğu iddiasıyla başlattığı, sonunda bulamadığı ve bütün bunları yalan istihbarat üzerine tesis ettiğini kabullendi ve ardından bunu demokrasi inşa etmeye geldik, ulus inşa etmeye geldik diye sunduğu vahşi işgalin yıl dönümünde tabii artık IŞİD olgusu suyla mücadele eden, geçen senenin sonunda nihayet IŞİD'i tabii ki cepçikler halinde devam ediyorlar. Kerkük'te mesela en son polis üniformalarıyla saldırmışlar ama artık terörle mücadele operasyonuna dönüştü. Bir toprak parçası içerisinde, altında, üzerinde egemenlik tesis edemiyorlar elbette. Onların kaçırdığı 39 Hindistan'dan Hintli işçinin cesetleri bulunmuş Musul yakınlarında. 4 yıl önce kaçırmışlardı. Bir de Ebu Garip cezaevinin eski mahkumlarıyla söyleşiler yapmışlar. Onlar başlarına gelenleri anlatıyorlar. Hala travma içerisindeler. 2003'teki şok ve dehşet operasyonu Bush yönetimi döneminde suyla işkence edilenler, işte hala bu yüzden rahatça yıkanamayanlar, protezlerini uyuşturmadan çıkartılanlar protezleri. Yani psikolojik olarak insanın yok edilmesini amaçlayan bir cezaevi olduğunu söylüyorlar. Hala da serbest kaldıktan sonra korkuyla yaşamaya devam ettiklerini aktarmışlar. Bir mahkum, onlar katil, dünyanın baş suçlusu çıktı, içlerinde insana özgü hiçbir şey yok diye ifadelerde bulunmuşlar. Evet, Kabil'de, Afganistan'ın başkentinde bir patlama var. İçişleri Bakanlığı'na göre en az 26 kişi hayatını yitirdi. 18 kişi de yaralandı. İntihar saldırısı deniliyor buraya. Kabil Üniversitesi yakınlarındaki Nevruz kutlamaları. Biliyorsunuz Nevruz dediğimiz Nevruz, Nevroz farklı dillerde farklı isimlerde ama genel olarak çok geniş bir coğrafyada çok geniş halkların kutladığı bir bayram. Bilinenin aksine Afganistan'da da tabii ki kutlanıyor. Onu da belirtelim. Evet. Evet, bir başka başlık. Amerikan Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi'ni Beyaz Saray'da kabul etti. Muhammed Bin Salman, büyük modernize edici diye sunuluyor. Batı aleminde şimdi kadınlarla ilgili aldığı kararlar, en son çarşaf giymeleri gerekmiyor diye sağ olsun buyurmuştu. Şimdi tabii burada tuhaf manzaralar oluştu. Donald Trump şovunu Muhammed Bin Salman üzerinden de yaptı. adamımız diyordu kendisine. Muhammed Bin Salman henüz veliaht prens ama tahta çıkacak işte böyle. Muhtemelen de bu Batı turundan sonra da herkesin beklentisi, en azından bazı yorumcuların beklentisi diyelim, babası Alzheimer olduğu söylenen, fısıldanan babasının yerine resmen geçmesi. En son yolsuzluk adı altında prensler, bakanlar, zengin insanların zengin bir otele doluşturulup kimilerine işkence yapılıp mallarına, mülklerine el konulduğu ve o sayede de paçayı kurtardıkları haberleri yansımıştı, aktarmıştık. Şimdi Beyaz Saray'da Oval Ofis'te Donald Trump Muhammed Bin Salman'ı ağırlıyor. Ağırlarken de yanına böyle bir şekil, şemalar, silah uçakların vesaire, son gelişmiş teknolojide uçakların bilmem nelerin görüntüleri söz konusu. Tamamlanan 12,5 milyar dolarlık silah satışlarını karton üzerine tek tek fotoğraflarla koymuş. Bunlarla beraber Salman'ı kabul ediyor. Yani işte manzara ortada. Ben size böyle hem jandarmalarınıza soyunup hem de petrodolarlarınız karşılığında bu silahları da size böyle satarım. Sonra da bunları bu şekilde sergilerim, kartonlar üzerinde şeklinde. Fazla teknolojik olmamış biraz karton işi ama karşılığında bir de bu da Amerika'da istihdam sağlıyor. 40 bin istihdam sağlandığı belirtiliyor. Bunu da sunmayı ihmal etmemiş. Yani Suudi Arabistan parasıyla Amerikan işçilerine istihdam sağlanmış olduğu. Tabii asıl gündem İran ve Yemen. İkisini de görüşmüş durumdalar. Bir İran'dan bu bağlamda da Suudi Veliaht Prensi'nin Amerikan medyasına Trump'la görüşmeden önce dağıttığı söyleşilerden bir tanesine verdiği yanıtlar var. Kendisi Muhammed Bin Salman acemice yalanlarla yakın tarihte en tehlikeli terörist grupların oluşumundaki rolü ve 11 Eylül gibi önemli terör olaylarındaki parmağı olduğu gerçeğini değiştiremez dedi. Niye dedi? Çünkü Suudi Veliaht Prensi İran'ın El-Kaide'yi desteklediğini öne sürdü. Burada da tabii şu meşhur vaka söz konusu, 11 Eylül sonrası Afganistan'a ilk saldırıda Kaide liderlerinin bir kısmı, Bin Laden'in aileleri Afganistan-İran sınırından İran sınırından İran'a giriş yapmışlardı. Bunların bir kısmı tutuklandı. Kızı mesela Bin Laden'in Tahran Büyükelçiliğine teslim edildi. Suudi yönetimine bildirildi. Bunların arasında tabii ki karşı tarafta Bin Laden'in adamları olduğunu söylüyorlar. Yasa dışı, yasal olmayan yollardan İran'a geldilerse sınır dışı ettik biz diyen İranlılara karşı onları kullandınız diyorlar. Bütün bu söylentilerin arkasında bunlar yatıyor. İran da buna bu şekilde yanıt veriyor. Evet. Ve tabii ki Amerika-Rusya ilişkileri. Önce Rusya'ya bakalım. Devlet başkanlığı seçimleri sonrasında bütün gözler Rusya'da, tebriklerin yağdığını belirtelim Vladimir Putin'e ve bunlardan bir tanesi de Donald Trump oldu. Amerikan başkanı Donald Trump'ı Amerikan başkanı Rusya devlet başkanını telefonla aradı. Ekonomik işbirliği, birlikte hareket edilmesi uluslararası alanlarda bunların konuşulduğu aktarıldı. Olumlu geçtiği söyleniyor. Trump aramış, Suriye krizine de değinilmiş, Ukrayna'ya da derin değinilmiş, Kore'ye, dünya konuları konuşulmuş. Skripal vakasına, size buradan aktarmıştım, ona değinilmemiş. Şimdi tabii Amerikan Dışişleri Bakanlığı diyor ki bizim için zaten Putin'in seçilmesi sürpriz değil. Seçimlerde AGİT açıklama yapmıştı. Şeffaf ancak son derece kontrollü bir atmosferde yapıldı diye bir ifade. Yani seçimler kontrolsüz mü yapılsın diye de sorulabilir elbette burada. Ama zaten webcamlerle her taraf donatılmıştı. O yüzden de eğer hileye başvuran olduysa, ki bazı yerel bölgelerde olduğu kameralardan görülmüştü. Hemen yakaladılar onları. Çok akıllıca aslında, kamerayı koyuyorsunuz, zaten hile yapan tak diye ortaya çıkıyor. Sistematik olarak hile yapmak zaten imkansızlaşmış oluyor bu sayede. Amerikan Dışişleri de şaşırmamış seçilmesine. Şimdi Rusya'dan da mesajlar var tabii. Çünkü Trump silahları konuşmak istediğini, en yakın zamanda Putin ile bir araya gelmekten bahsetmiş. Çok uzak olmayan bir gelecekti diyor. Özellikle de bu silahsızlanma. Amerika 2002'de ABM antibalistik füze anlaşmasından çekilmişti. Rusya'nın bütün itirazlarına rağmen ve yakın zamanda da Putin, siz bu anlaşmadan çekildiğiniz için biz de kendi caydırıcılığımızı sergilemek zorundayız diyerek yeni silahlarını tanıtmıştı. Bu önemli bir olay. Antibalistik füze anlaşmasından çekilme ve füze kalkanıyla donatma Rusya'nın kıyılarını, Rusya'nın şikayet ettiği bir şey. Trump işte bunları konuşabiliriz demiş. Ancak kimsenin bizim şu anda sahip olduklarımıza yaklaşmasına izin vermeyiz demiş. Enteresan. Evet. Evet. AB Komisyonu Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in de Putin'e tebrik telefonu gönderdiğini, Kuzey Kore liderinin de aynı şekilde gönderdiğini bu arada belirtelim. Şimdi Sergey Rybakov ABD ile diyalogumuzun değişmesini umuyoruz vurgulu bir açıklama yapmış. İşbirliği yapmaları gerektiğini belirterek yapmış bu açıklamayı. Ama tabii görünen o ki Kremlin'in açıklamalarını birazcık daha sert olarak nitelemek mümkün. O da şu: Dmitri Peskov en son Amerikalı yetkililerin açıklamasına atıf yaparak bir yanıt vermiş onlara. Diyor ki, pardon, kağıdı da kaybettim. Evet. Evet. Rusya'ya bir şeyler için hesap ödetmek isteyenler bu amaçlarına ulaşamazlar. O yüzden biz onlara, Rusya'nın böyle bir derdi yok. Hiç kimsenin hesabını, kendi hesaplarını çıkartıyor ama başkalarının hesaplarını Rusya ödemez diye bir açıklama yapmış vaziyette. Şimdi Putin, Trump, Sergey Lavrov ve yeni Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu, eski CIA başkanını, Rus-Amerikan zirvesinin hazırlıklarını yapmak üzere görevlendirmiş gibi gözüküyor Peskov'un açıklamasına bakılırsa. Yani sıkıntılar var ama bir yandan da zirveler düzenlenecek gibi anlaşılıyor. Ve işte en son Matis'in açıklamaları olduğunu belirtelim. Rusya ile seçimlerden sonra işbirliğine açığız. Biz aslında birlikte hareket etmek istedik ama Ruslar bizim karşımızda yer almayı seçtiler. Rakibimiz, stratejik rakibimiz olmayı seçtiler. Temalı bir açıklaması olduğunu aktaralım. Son olarak bir de Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, ki dünyada artık ünlü bir isim kendisi, onun doğum günüymüş, 68. doğum günü. Tokyo ziyareti vesilesiyle işte Rusya Dışişleri çevreleri kutluyor kendisini. Biraz da futbol düşkünü, FC Spartak Moskova fanıymış kendisi, hayranıymış, futbol sevgisiyle tanınıyor. Facebook'tan da tebrikler almış vaziyette, Twitter'dan da tebrikler alıyor anlaşılan o ki. Ve Skripal vakası, MI6'ya çalışıp 95 senesinden beri 100 bin dolar para almış olan Rus askeri istihbaratı görevlisi eski. Salisbury'de, Britanya'da zehirlendiğini söylemişti İngilizler ve Britanyalılar, Britanya hükümeti, ve doğrudan kanıtları ortaya koymadan Rusya'yı sorumlu tutmuşlardı. Novichok isimli bileşenleri bir araya gelince zehirli gaz sınıfına girdiği öne sürülen bir maddeden çok tartışılıyor bu. Ruslar, bizim bir alakamız yok, bize kimse kanıt koymuyor, sen suçlusun diyorlar, ne diyeceğiz diyorlar. Ötekiler başka bir şey söylüyor. Böyle bu olay devam ediyor ama diplomatlar karşılıklı sınır dışı edildiler, 23'er diplomat. Tüm büyükelçilikleri davet etmiş, Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülke büyükelçilikleri ve Britanya büyükelçisi de gitmemiş, onu anlıyoruz. Gerilim devam ediyor tabii. Vize için bekleme süresini arttırmışlar. İşbirliği yerine Britanya'yı çamur atmakla suçluyor Ruslar. Bütün bunların tek bir kaynağı var. Novichok tabii Rusça'dan geliyor. Çaylak anlamına geliyor aslında bu. Ve 90'lardan itibaren kimyasal silahlar sözleşmesini, onları yok etmeyi imzalayıp en son doğrulamayı da geçen sene Eylül'de OPCV'den, BM'ye bağlı özel kurumdan aldığı için Ruslar, bizim elimizde böyle bir şey yok diyorlar. Bunun bir mucizi var. Vaktiyle Amerika'ya kaçmış Mirzayanov, size anlatmıştım. Onun üzerinden geliştiriliyor ama uzmanlar diyorlar ki herkes bunu yapabilir. Çünkü normal sanayide de, işte zirai üretimde de, gübrelerde falan da kullanılan bir şey. Bir araya gelmesi lazım tabii zehirli gaz sınıfına. A234 maddesi öyle çıkıyor, bileşenleriyle birlikte olabiliyor. Şimdi kimileri bunun izi sürülemez diyor, kimi uzmanlar. Kimileri numuneden anlaşılır nereden geldiği diyor. Bakalım, göreceğiz bu tartışmalar nereye gidecek. Ve Facebook, şimdi meşhur Rusya Gate var. Donald Trump'ın seçildiği 2016 Amerikan başkanlık seçimine Rusya müdahale etti diye bir fırtına kopuyor aylardır Amerika'da. Aktarıyorum ben de size haberler geldiği zaman. Fakat ortaya çıktı ki şimdi Cambridge Analytica isimli Britanya merkezli bir veri şirketi Amerikan seçimlerine Brexit'ten sonra çok da güzel müdahale etmiş. Donald Trump'ın kampanyası için çalışırken Facebook'un yaklaşık 50 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerini hop izinsiz alıvermiş. Ondan sonra bunun üzerine siyasi reklamlar, özel siyasi reklamlar üretmiş. Dün de aktarmıştım. Bütün bu gelişmelerden ötürü Facebook'un başı çok ciddi dertte. En az 37 milyar dolar kaybetmiş Facebook. Britanya'da ifade vermeye çağırmışlar Facebook'un başı Zuckerberg'i. Amerikan Federal Ticaret Komisyonu kişisel verilerin kullanımı ile ilgili kullanıcıyla yaptığı anlaşmanın kurallarını ihlal edip etmediğine dair soruşturma açmış vaziyette. Facebook'u sil kampanyaları başlamış vaziyette. Şimdi bunların yaptığı şey şu: tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyenler işte iş dünyasına, efendim siyasi partilere hizmet veren bir veri analiz şirketi kuruyorlar. Bu Cambridge Analytica, psikoloji alanında eğitim görenlerden işte teknolojik uzmanlara uzanan çalışanlar var. Facebook'ta bunların kendi kullanıcılarının bilgilerine erişmesine izin veriyor. Ve ondan sonra hesaplarına milyonlarca işte insanın hesabına siyasi reklamlar gönderiyorlar. Tam teşekkürlü bir propaganda makinesi. Şimdi Ruslar yaptı diyorlardı. Bu ne olacak şimdi? İngiliz merkezli bir şirket. Trump kampanyasıyla bağından bahsediyorlar ama bu daha sonra işten çıkartılan isimler Facebook'tan, pardon Analytica'dan, Cambridge Analytica'dan çıkartılan isimlerden birisi demokratları çok fazla savunmuş. Ya kim kullandı bunu? Trump mu kullandı yoksa Hillary Clinton mı kullandı? Bilmiyoruz ama Rusya Gate denirken birdenbire bambaşka bir şeye dönüşüverdi. Çığa dönüştü ve Facebook'u vurdu. Onu biliyoruz. Evet, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının yasa dışı finansmanını, üstelik de daha sonra linç edilen Muammer Kaddafi, Libya liderinden yaptığı iddiaları soruşturulan Sarkozy gözaltına alınmıştı. Dün geceyi evinde geçirmiş, mola verilmiş, 7 saat ara verilmiş. Daha sonra Nanterre Adli Polis Merkezi'nde sorgusu devam edecek mi, edecek deniliyor. Evet, gözaltı süresinde böyle bir iltimas geçmişler kendisine. Kaddafi'den yasa dışı şekilde para aldığı, kampanyayı bu destekle yürüttüğü iddia edilmişti. 50 milyon avroya kadar yükselen bir meblağ var. Kimyasal silahlarını falan elindeki teslim ettikten sonra Kaddafi'nin sonunu hepiniz biliyorsunuz. Linç ederek öldürdüler. Batı tipi bahar, İslamcı baharı, liberal İslamcı baharı yaratmaya çalıştılar. Libya şimdi iki parça. Kaddafi'yi linç ettiler ve ta ne zamandır Kaddafi'yi aslında Fransız istihbaratının öldürdüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Bakalım bu süreç, Sarkozy ile ilgili bu süreç oraya varacak mı, onu da göreceğiz. Evet, bakıyorum fazla vaktim kalmadı. En son Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'ye övgü düzmüş. Mülteci anlaşması, sığınmacı anlaşması ile ilgili Türkiye'nin anlaşmaya bağlı kaldığını düşündüğünü belirtmiş. Asıl problem Yunanistan, çabucak hızlandırdığı işlemleri habire geri gönderiyor demiş. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Afrikalı kaçak göçmenleri terörden daha büyük tehlike diye nitelendirmiş. Evet, yani çok da yabancı bir söylem değil elbette. Bakıyorum, evet. İsmi bir ara verelim diyorum. Indila'dan, Turniye'den Lovic'le bir ara verelim. Az sonra Deniz Zeyrek'le birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın. Il était bon, le temps basané, le regard timide, les mains toutes abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et le lapin. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul, je crie son nom quand vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans. Dans le vide,
arrivé. Depuis qu'il est parti, je n'ai pu me relever. Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé, coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara'dan Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Deniz, şimdi şununla başlamak istiyorum. Ankara'daki kulisleri yakından takip ediyorsun. Hem siyasi hem askeri düzeyde. Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak'tan sonra 58 gün içerisinde ki son dönemde zorlanacak söylemleri çok öne çıkmıştı. Afrin ilçesinde kontrolü ele geçirdi. Çok beklenmedik bir şeydi çünkü YPG tarafı da kanımızın son damlasına kadar savaşacağız diyordu. Ama pat diye çekiliverdiler, hatta tek kurşun atılmadı deniliyor. Kent merkezinden, ilçe merkezinden bahsediyorum. Öncelikle Ankara'dan bu durum nasıl görülüyor? Yani tabii politik, iç politikadaki tüketim değerini biliyoruz ama onun ötesinde rasyonel bir bakışla bu kadar kolay girilmesi nasıl değerlendiriliyor ve neye bağlanıyor? Hakikaten bir anlaşma mı var? Kim yaptı varsa? Ne konuşuluyor? Senin görüşlerin nedir?
Şunu söylemek gerekiyor Ceyda. Burada Ankara bir kere duruma sonuç odaklı bakıyor. Hı hı. Yani netice itibariyle Türkiye Afrin bölgesini kontrol altına almak istedi ve aldı. Bunun ne şekilde gerçekleştiği, işte YPG'nin çekilip çekilmediği vesaire çok da hani işin odağını etkileyen bir durum değil. Türkiye'nin sonuçta kararlılık sergilediği şey Afrin'i kontrol altına almaktı. Şimdi başlangıçta operasyonun ilk zamanlarında çatışmalar yaşandı. İşte 7 ayrı bölgeden girildi biliyorsun. Oralarda gerçekten hani Buseya Dağı'ndan başlayıp Reyhanlı'nın karşısında Cinderes'in olduğu bölgeye kadar bütün sınır hattında çatışmalar da yaşandı. Ama daha sonrasında Cinderes'te ilk sinyallerini verdi. Cinderes bir şekilde boşaltıldı. Yani orada da işte şöyle bir düşünce ortaya çıktı. Herhalde Afrin'e çekildiler. Afrin'de karşılık verecekler vesaire. Ama Afrin'de olmadı. Şimdi tabii biz 18 Mart günü hepimiz tablo ortaya çıktığında gördük ama aslında Ankara İstihbarat Güvenlik Kuvvetleri vesaire bu işi 12 Mart'tan itibaren takip ediyorlardı. Yani 12 Mart'tan itibaren işte YPG bütün unsurlarını, terör unsurlarını bölgeden çekmeye karar vermişti ve bu da Ankara tarafından, istihbarat ve güvenlik birimleri tarafından tespit edilmişti. Ve ondan sonrası bu tespit üzerine şekillendi.
Hı hı. Yani o zaman şey doğru işte, yani hükümet bunu 18 Mart'a denk getirdi doğru mi diye nitelendi.
Ben o konuda çok yani bu yorumu yapanlar var ama çok hani bunu net bir şekilde söylemek doğru değil. Çünkü bu sonuçta askeri bir operasyon. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Ocak'tan beri giriyor ama girdiği yerlerde de çok ciddi işte el yapımı, patlayıcı vesaire sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Yani tuzaklanmış çok sayıda patlayıcı var. Sonra işte dağlık bölgelere çekilip her an saldırabilecek terörist gruplar olduğuna dair bilgiler var vesaire. Onun için hani ben şu gün bunu biliyorlardı ama şu günü beklediler demek o kadar kolay değil bence.
Anladım. Cumhurbaşkanı'nın ağzından bir akşama bitecek diye şey çıktığı için herkes tabii hemen arkasından gelince buna yorumladı. Peki şunu sormak lazım. Bunun için bir dönüm noktası diyebilir miyiz birincisi? Öyleyse neyin dönüm noktası? Çünkü iki unsur öne çıkıyor. Bir tanesi Afrin iade edilmeyecek söylemini duyduk açıkça Cumhurbaşkanlığı sözcüsünden Suriye hükümetine ki toprak bütünlüğü ulusal egemenlik hakları düşünüldüğü zaman çok da şiddetli kınadı Suriye hükümeti. İki tane mektup verdi BM Güvenlik Konseyi'ne. Bugüne kadar buna itibar yani buna uyulacağı söyleniyordu. İlk defa böyle bir iade etmeyeceğiz lafı çıktı. Ne manaya geliyor? İkincisi Amerika ile ilgili sıkıntıları herhalde yeni bir boyut katacak. Çünkü Membiç'te bir ısrar var. Amerikalılar da anlaşmaya vardık. Yok o anlaşma değil anlayıştı. Komik şu bu işler karışmış vaziyette. Ortada bir anlaşma yok gözüküyor. Biraz uzun oldu soru ama dönüm noktası mı? Bu manada Suriye ile ilişkiler dolayısıyla Rusya ile ilişkiler ve Amerika ile ilişkilere ne etkisi olabilir?
Şunu söyleyeyim evet bu gerçekten de dönüm noktası. Bir kere yani Fırat Nehri'nden başlayıp doğudan Hatay sınırına kadar, Hassa, Reyhanlı sınır bölgesine kadar olan bütün Suriye toprakları şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği ÖSO tarafından kontrol ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de orada güvenlik istasyonları kurmuş vaziyette. Bu bir kere haritanın şekillenmesi açısından da bir dönüm noktası. Türkiye'nin işte Fırat'ın Kobani'den, Cerablus'tan batıya doğru olan bölgede sınırlarında IŞİD ya da işte PKK, YPG gibi işte unsurlar kalmadı. Bunların hepsi bir kere Türkiye'ye zarar verecek, Türkiye topraklarındaki yerleşim yerlerine zarar verecek menzilden çıkarıldılar. Bu açıdan önemli. İkincisi Suriye haritası şekilleniyor. Nasıl şekilleniyor? Bir kere Fırat'ın doğusu Amerikalılar ve YPG'nin elinde. Fırat'ın batısında ise harita henüz sonuçlanmadı. Yani Fırat'ın batısındaki harita çalışması devam ediyor. Ne oluyor işte? Esad Doğu Guta'yı bombalıyor. Esad yine İdlib'e doğru.
Ama Esad ilerliyor. Sonuçta Birleşmiş Milletler'de ülkeyi temsil eden meşru yönetim her ne denirse densin nihayetinde uluslararası hukuk geçerlisi o var.
Bu ayrı bir konu. Ben sahaya bakıyorum. Askeri
yani şey anlamda yani. Suriye ordusu Doğu Guta'yı boşaltıyor ve cihatçı gruplardan temizliyor demek lazım herhalde.
Evet. Evet. Yani İdlib'de de yani İdlib'in olduğu bölgede de Suriye ordusunun nüfuz alanı genişliyor. Yani 20 Ocak'la o haritaları saklıyorum ben. 20 Ocak günü Suriye haritasıyla bugünkü Suriye haritası arasında dünya kadar fark var. İki önemli yerde fark var. Biri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i tamamen kontrol altına alması. Diğeri de Esad'ın rejim ordusunun hem Doğu Guta'da hem İdlib'in doğusunda yaptıkları. Yani Halep ile İdlib arasındaki bölgede önemli bir mevzi elde etti Esad'ın ordusu. Evet. Şimdi dolayısıyla da bu neden önemli? Yani Astana süreci, Soçi süreci bunlar hep Fırat'ın batısındaki bölgenin nasıl şekilleneceğine dair toplantılardı. Hı hı. Yani Amerika yoktu, YPG yoktu vesaire. Fırat'ın batısındakiler Fırat'ın batısının haritasını çiziyorlardı. Şimdi bu şekillendikten sonra genel Suriye tartışması yaşanacak. O da Cenevre'de yaşanacak. İşte Cenevre'de masaya oturulurken artık üç parçalı Suriye haritasında bir tarafta Amerika var, bir tarafta Rusya var ve İran'ı da katabiliriz. Bir tarafta da Türkiye var. Yani bu açıdan da bir dönüm noktası. Hı hı. Artık Türkiye orada 3000 kilometrekare bir alan kontrol etmekte ve diplomaside de bir avantaj kazanmış durumda.
Hı hı. Yani Suriye'nin paylaşımında mı hak sahibi oldu?
Paylaşım çünkü ifadesi biraz şey, hani sakıncalı, hı hı, bir ifade. Paylaşım demeyeyim ben. Çünkü, hı hı, sonuç itibariyle Türkiye Suriye'nin üniter birliğini, toprak bütünlüğünü kabul etmekte. Hatta, hı hı, işte YPG vesaire gibi terör kaygısı nedeniyle de federatif yapılara falan da karşı çıkmakta. Hı hı. Onun için hani Suriye'yi paylaşma ifadesi bana biraz şey geliyor. Hı hı. Şu olacak sonuçta, yani Suriye'nin anayasası oluşurken Türkiye'nin desteklediği bölgede bulunan muhalif grupların söz hakkı doğacak. Hı hı. İşte Esad'ın söz hakkı doğacak. Amerika'nın desteklediği YPG'nin söz hakkı doğacak. Hı hı. Ve yeni Suriye Anayasası bu sahadaki sert güçle hazırlanacak. Onların yansımalarıyla hazırlanacak. Dolayısıyla da Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun desteklediği grubun böyle bir zemin kazanmış olması Cenevre'yi doğrudan etkileyen bir unsurdur. Hı hı. Suriye'nin geleceğinde çok etkili olacak bir sonuçtur.
Evet.
Ha, onlar niye gittiler? Bir anlaşma mı oldu? Şunu söyleyeyim. Bir anlaşma varsa Türkiye ile değil. Hı hı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri, şimdi sen de bakmışsındır, bütün Batı medyası bunu kabul ediyor. Yani YPG Türk Silahlı Kuvvetleri ile Silahlı Kuvvetleri'nin karşısında duramayacağını anladı. Hı hı. Yani işte kullanılan teknikler, işte üstün teknoloji, hava gücü vesaire, Amerikalılar şöyle bir strateji izledi orada. Hı hı. Eğer bunlar burada çatışırsa, işte Afrin'de bir meskun mahal operasyonu gerçekleşirse habire Münbiç'ten, işte Batı'dan oraya doğru adam kaydıracaklar. Hı hı. Ve bu IŞİD'le mücadeleyi olumsuz etkileyecek. Onun için bir anlaşma varsa eğer, bence Amerikalılarla YPG arasında var.
Hı. Yani Amerikalılar çekilin dedi yani. Tezi daha doğru
YPG'ye
geliyor sana.
Şu iki şeyi sundu bence. Bir, yenilirsiniz, büyük kayıp verirsiniz. Artı siviller zarar görür. İki, bu tarafa gelin. Buradaki işte tahkimatı güçlendirin vesaire gibi bir şeyle, hı-hı, ikna ettiler gibi görünüyor.
Peki o zaman Membiç'ten Amerikalılar kımıldamayacaklar. Sonucuna varabilir miyiz? Buradan son gelen, biliyorsun sen de takip etmişsindir, Heather Nauert Amerikan Dışişleri Sözcüsü dün akşam komik diye nitelendirdi. Türkiye ile Amerika arasında Membiç üzerindeki anlaşma için komik ifadesini kullandı. Onun üzerine de Mevlüt Çavuşoğlu bugün anlaşma değil anlayış dedi. Birincisi, ikisi arasında ne fark var diye soracağım. İkincisi, bu senin yorumundan yola çıkarsak ABD ile Membiç üzerinden anlaşma yapmak mümkün mü Türkiye için?
Bence mümkün. Yani ben bir kere şunu söyleyeyim. Amerikalılar, dün Washington Post'ta bir makale vardı, görmüşsünüzdür.
Evet.
Amerikalılar Suriye'de gerçekten çok dağılmış vaziyetteler.
Benim yani sıkışmış demem gibi bir şey oluyor bu. Ben en son öyle yazmıştım yazıyı. Amerikalılar sıkıştı diyorum ama neyse, kimse çok katılmıyor bana. Herkes güçlü diye şey yapıyor.
Yo.
Bunun benzeri olmuş. Evet.
Yani bence Amerikalılar bir strateji yoksunu. Yani şöyle, hı, görüyor. Hı. Aslında görünen köyü kılavuz istemez. Yani siyaseten Trump'ın meşguliyeti farklı. Yani izlediğin zaman Amerikan medyasını, hı, işte Rusya soruşturması var, Facebook skandalı var, işte bireysel silahlanmanın sonuçları var, işte bir takım bombalı patlamalar vesaire falan, onlar konuşuluyor. Bir kere siyasi iktidarın Suriye gibi bir gündemi yok Amerika'da. Hı hı. Yani Trump yönetimi başka şeylerle uğraşıyor. CIA ile dışişleri arasında da bir yarış var. Dışişleri, Amerikan dışişleri dış politikayı CIA'nin belirlemeye çalıştığını düşünüyor. Yani baktığın zaman açıklamalara.
Bir de Pentagon var.
CIA ile Pentagon görece işbirliği içindeler. Ve dışişleri dışlanmış vaziyette olduğu için de bir uzun vadeli strateji vesaire söz konusu olmuyor. Hepsi askerlerin böyle kısa vadeli taktikleri işte vesaire onlar üzerinden kurgulanıyor ve askerlerin bakış açısıyla şekillendiriliyor. Oysa öbür tarafta Putin ve Suriye'deki Rusya varlığı böyle çok milimetrik hesaplarla idare eden bir strateji izliyor. O stratejiyle de Amerikalılar baş edemiyor. Dolayısıyla ben ileride Türkiye bastırırsa ABD'nin sadece Türkiye ve Amerika askerleri olmak kaydıyla, yani Amerikalılar öz soyu oraya sokmak istemezler. Bu konuda artık bir netlik var gibi. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ABD ordusunun bulunduğu bir kontrollü kabul edebileceklerini.
O zaman Suriye Kürtleri daha da çekilecek demektir. Membiç'ten
yani
çekilecek.
Bu durumda Membiç'tekiler Fırat'ın doğusuna gidebilirler.
Yani Türkiye'nin ilk talebi diyorsun, onu yaptıracak oluyor bu durumda.
Ben bu konuda Ankara'yı çok kararlı görüyorum ve Amerikalıları da bu konuda kapıyı hep aralık tutarken gözlemliyorum. Yani Türkiye bu şekilde giderse, yani Afrin'de yaptığı gibi yaparsa sonuç alabilir. Yani ben gerçekten hani başlangıçta diplomasi çok ön planda değil, sahadaki işte askeri operasyon etkili vesaire diye düşünüyordum başlangıçta. Ama yani Afrin operasyonundaki trafiği gözlemlediğimde bir diplomasi çalışması olduğunda anladım. Dolayısıyla hani diplomasiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birlikte hareket ettiğini söyleyebilirim. Bunun da sonuç getirebilme ihtimali yüksek.
Diyorsun. Peki Deniz Zeyrek, çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli şeyler söyledin. Bundan sonraki gelişmelerde hep beraber izleyeceğiz ama hakikaten Afrin bir dönüm noktası olmuş gibi gözüküyor senin de dediğin gibi. Çok teşekkürler yorumların için.
İyi yayınlar.
Evet, Zaz'dan Lapu ile veda edelim size. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. Le ciel est gris, la pluie s'invite comme par surprise. Elle est chez nous et comme un rite qui nous enlise. Les parapluies souffrent en cadence comme une danse. Les gouttes tombent en abondance sur douce France. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre. À l'ombre des parapluies, les passants se pressent, pressent sans attendre. Elle ne donne plus de ses nouvelles en canicule. Puis elle revient comme un besoin par affection. Et elle nous chante sa grande chanson, l'inondation. Dimanche de décembre, à l'ombre
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.